Hoş geldiniz. Ben Fulya Özer'i. Underman Thompson'da Managing Partner, yönetici ortak olarak çalışıyorum. Tam diyetisyen sevgili Yekbu Köseoğlu. Hoş geldin Yekbu.
Hoş bulduk. Merhaba.
WPP olarak COVID dönemi boyunca düzenli aralıklarla yaptığımız saha araştırmaları, sosyal medya analizleri, takip ettiğimiz tüketim, satış datalarıyla tüm dünyayı saran bu virüsün insan hayatını nasıl etkilediğini anlamaya çalışıyoruz. Markalarımızın hedef kitlelerini aslında biraz daha geniş ölçekte ve daha günlük dille söylersek insanımızı anlamada önemli içgörüler edinmemizi sağlıyor bu araştırmalar. Bir nevi düzenli nabız yoklama gibi düşünebiliriz. Alışverişçi neleri almayı arttırdı, neleri azalttı, alışverişini nereden nasıl yapıyor, ne yiyor, ne içiyor gibi geniş bir skalada bakıyoruz. Hatta tabii daha da önemlisi şu anda hayatında temel dertleri neler, COVID'le birlikte tabii ki nelerden etkileniyor. Buna global ve lokal olarak baktığımızda biz Türklere has durumlar hemen göze çarpıyor tabii. Sosyal medyayı biraz takip ediyorsanız aslında araştırmasınızda şaşırmayacağınız bir başlık kilolar. Kilo alma, kilo verme, yeme içme, hareket alışkanlıklarımız. Araştırmalara göre pandemide en çok kilo olan 3. ülkeymişiz. Global ortalama kilo aldım beyanında %31 iken Türkiye için bu oran %42. Tabii bir de bu dönemi fırsata çevirip kilo verenler var, şanslılar ya da akıllılar diyelim. Burada da global ortalama %20 iken biz Türklerin ortalaması %20.
Daha motive olmuş olanlar diyelim.
Doğru değil mi?
Kendimize haksızlık etmeyelim.
Tamam, süper. Özetle ülke olarak baktığımızda verdiğimiz kilonun 2 katını almış oluyoruz en kaba bir çıkışla. Aslında bir taraftan da biliyoruz ki kilo alma, kilo verme, hareket etmek, kısıtlamalı hayatımızda ile bugünlerde hem sağlığımızı hem ruh halimizi etkileyen faktörler. Aslında sevgili Yekbu da bu nedenle aramızda. Öncelikle çok teşekkürler tekrardan geldiğin için.
Rica ederim, ben teşekkür ederim.
Seni davet etmemin aslında 2 nedeni var. Birincisi zaten konumuz ve bu konuya yaklaşımın çok emek vererek, sevgiyle, belli ki bilinçli beslenmeyi, daha iyi beslenmeyi, daha sağlıklı yaşamı geniş kitlelere paylaşarak yaymaya çalışıyorsun. Ama bir ikincisi ve benim aslında böyle farkı çok hoşuma giden, pandemi döneminde sanıyorum biraz kilo aldın ve bunu paylaştın sosyal medya üzerinden. Çok samimiyetle bence. Yani bir taraftan da şöyle düşündüm, yani danışanlara şunu yedim, bunu içeyim demek. Bu kadar kolay mıymış bu şeyi uygulamak?
Şimdi şöyle, aslında onu paylaşmamın 2 tane sebebi var. Bir tanesi, ben zaten hani hakikaten kendimi olduğum gibi paylaşıyorum, hani iyi ya da kötü. Güzel şeyler yediğimde de paylaşıyorum. Güzel, kilom iyiyse, fitsem, kendimi iyi hissediyorsam da paylaşıyorum. Kilo aldıysam, bir yaramazlık yaptıysam da paylaşıyorum. Bir de şöyle bir şey var. İkinci sebebi şu. Bazen bana danışanlarım diyor ki, aa Yekbu Hanım siz mi kilo alıyorsunuz? Aa Yekbu Hanım siz... Onu yiyor musunuz? Ben de diyorum ki tabii ki yiyorum, yani ben de insanım. Evet, hani her şeye çok gidiyorum. Yenilmemesi gerektiğinin farkındayım. Ama bazen insan bile isteye, kötü şeyleri yemek isteyebilir. Yani çünkü şey değiliz, robot değiliz hiçbirimiz. Sen de zaten söyledin, hani pandemi dönemi herkesi çok farklı etti. Sadece şey önemli, bu sürecin de gördüğünüz gibi bitmiyor. Yani biten bir süreç olmadığı için sonu yok hani o şekilde yemenin diye bunu düşünmek lazım. Yani hani bir noktada dur demeyi bildiğiniz sürece kilo alabilirsiniz, kilo verebilirsiniz. Yeter ki hani çok sağlıksız böyle 20-30 kilolar alıp vermemek aslında burada temel amaç. Yoksa 3 kilo, 5 kilo artı eksi de oynanabilir tabii ki.
Ya bu noktada bir şey sormak istiyorum. Ya biz WPP çalışanları daha geniş bakarsak, reklam ve pazarlama dünyası, hele şimdi kısıtlamalar var, çok büyük çoğunluğumuz. Zaten evlerdeydik, daha da evlerde olacağız. Evden çalışıyoruz, çok yoğun çalışıyoruz. Çok şükür sağlıklıyız ama yani biz nasıl sağlıklı besleneceğiz? Yerimizden kalkamadığımız zamanlar oluyor. Bize ne önerirsin?
Ya şunu öneririm, mümkün olduğunca öğün atlamamak veya hani çok zaman harcamayacak öğünler hazırlamak. Ama hani bu dışarıdan bir şeyler söylemek veya kötü şeyler söylemek değil, dışarıdan da sağlıklı yiyecek siparişi verilebilir. Ama hani böyle hep kolaya kaçmamak, yani hep fast food yememek. Ya bir omlet yapmak, bir menemen yapmak veya peynirli bir sandviç yapmak bile dışarıdan söyleyeceğiniz pizzadan, hamburgerden daha sağlıklı. Tabii ki ben her gün bunları yiyin demiyorum ama her gün dışarıdan da hamburger, pizza yemeyin diyorum. Bir de elinizin altında mümkünse işte sağlıklı kuru yemişler olabilir. Çiğ fındık, çiğ badem, işte çiğ kaju, tuzsuz kavrulmamış ceviz. Belki az miktarda abartmadan kuru meyve veya taze meyve. Yani bir elma, bir muz, işte 3-5 badem alarak masaya oturduğunuz zaman en azından biraz acıktığınız zaman onlardan atıştırmak sizin bir sonraki öğünde böyle gözünüzün dönmesine veya işte çok çılgınca normalde sipariş vermeyeceğiniz şeyleri sipariş vermenize neden olabiliyor. O yüzden alışverişe de tok karınla gidin. Yemek siparişini de çok aç karınla vermeyin diyorum ben. Mümkün olduğunca masanızda işte sütlü kahve, süt, kefir, ayran, fındık, badem, ceviz, kuru meyve, taze meyve veya bunlar yetmiyorsa öğün atlıyorsanız, öğlen yemeğini atlıyorsanız işte mesela bir dilim ekmek, bir dilim peynir, belki işte bir bisküvi, 2-3 tane sağlıklı bisküvilerden tabii ki öğünler yapılabilir. Tabii ki arada sırada kendinizi şımartacak şeyler yapabilirsiniz ama bu 7 gün içerisinde işte 2 kere olsun, 3 kere olsun, daha fazla olmasın diyorum.
Süper. Tam aslında bunu soracaktım. Yani ruh halimize iyi gelecek gıdalar şimdi çok konuşuluyor. Bizim de grup hem mini yaptığı araştırmalarda tavsiye siteleri, çok güzel iyi şeflerden yemek tarifleri. Bir taraftan da aslında senin gibi önderlerin de başını çektiği bunu sağlıklı bir şekilde yapabiliriz yöntemleri. Araştırmalar gösteriyor ki grup hem araştırmaları yemenin mutlulukla ilişkisi çok çok yüksek. Yani %66 hatta bu dönemde beyanlara baktığımızda meditasyon gibi bir nevi terapi gibi yemek pişirmek. Yani aslında böyle o soğan pembeleşirken kendisinin de bir takım şeyleri çözdüğünü düşünen ve bunu paylaşan insanlar var görüyoruz ki. Şimdi böyle bakınca üçüncülüğe nasıl oturduğumuzu anlayabiliyorum bir taraftan böyle bakınca. Ama bu saydıklarım süper. Bir taraftan da ruhumuza iyi gelsin diye yani haftada 2-3 gün neler yapabiliriz sence?
Yani işte orada size göre kötü. Birçok insan için bu genelde fast food oluyor. Bazıları için tatlı oluyor. Bazıları için çikolata oluyor. Bazıları için alkol oluyor. Bilmiyorum. Yani hani işe göre değişir. Ama aslında bunu yapmamam lazım diye düşündüğünüz veya bunu sipariş etmemeliyim diye düşündüğünüz şeyler genelde bu tarz ürünler oluyor. Bu ürünleri haftanın 7 gününü düşünürsek, hadi kahvaltıda genelde herkes sağlıklı şeyler yiyor. 14 öğün kalıyor bize öğlen akşam. Yani bu 14 öğünün 2 tanesinde veya maksimum 3 tanesinde işte kendinizi şımartacağınız kebap olabilir, hamburger olabilir, pizza olabilir gibi yiyecekler seçilebilir veya tatlı yiyecekseniz tatlı olabilir ama bu tabii ki hani 2 ya da 3'te kalmazsa daha fazla yaparsanız bunu ne olur? Kilonuzu kontrol edemezsiniz. Sağlığınızı kontrol edemezsiniz. Çünkü hani doymuş yağ içerikleri yüksek böyle yiyeceklerin. O nedenle hem fiziksel hem bedensel hem de işte kan değerleri vesaire üzerine olumsuz etkilerini er ya da geç görürsünüz. Zaten hani çok böyle rahat hareket edememeye de başlıyor insan kilo aldığını anlıyor bedensel olarak. Hareketlerin kısıtlanıyor, uyku düzenin bile değişiyor. Her şeyini etkiliyor aslında insanın. O yüzden hani dediğim gibi yani 14 öğünün 2 ya da 3 tanesinde böyle yiyecekler seçip diğer öğünleri mümkün olduğunca sağlıklı besinler seçmemiz gerekiyor.
Aslında bir taraftan da güzel bir durum var ki yine grupen verileri bize diyor ki COVID döneminde doğal olarak sağlıkla ilgili konuşmalar çok arttı. Ama bir taraftan da bunun bir kısmı yemek evreninde ve bilinçli beslenmeye doğru bir adımda da bu kadar negatif, bu kadar olumsuz yarattığı durumun içerisinde bununla da ilgili aslında konuşmaları bu evrende arttırdı senin de sayende. Ama bu bir taraftan da umut verici bir haber aslında.
Evet yani bu arada hani ben de gerçekten sosyal medyadan, video izlenen mecralardan bir sürü yemek tarifi izledim. Hayatımda hiç yapmadım, yemekleri yaptım. Çünkü hiçbir zaman bu kadar evde olmadım. Yani bu kadar evde olduğum ve bunlarla uğraşacak bir zamanım hiçbir zaman olmadı. Terapi kısmına katılıyorum. Ben mutfağı çok seviyorum. Ve bence yemek yapmak gerçekten benim için yani sevenler için en azından terapisel bir şey. Bir rahatlama, biraz böyle kafayı dağıtma, odağını değiştirme kaynağı bence. Görev olarak yapmayı sevmiyorum yemek yapmayı ama keyif için yemek yapmayı seviyorum. O yüzden hani daha önce yapmadığımız farklı şeyleri izlemek ve gerçekten artık sosyal medyada hiç daha önce yapmadığım bir şeyi geriye alarak, sürekli geriye sararak yani gerçekten her şeyi yapabiliyoruz. İnsan kendi böyle şef gibi falan hissediyor. Bir de sadece Türkiye'de değil, bütün dünyada Instagram'a baktığımızda bütün yabancı hesaplarda da ekmek pişirildi. Bütün dünya ekmek pişirdi aslında. Yani herkes evde işte Türk insanı lahmacun yaptı, başkaları belki pizza yaptı, hamburger yaptı vesaire. Yani normalde dışarıda yediğimiz ve bu süreçte erişimimizin az olduğu veya erişemediğimiz yiyecekleri kendimiz pişirmeye heves ettik. Bence hiç de fena değiliz yani başarılıyız. Herkes şeyi gördü. Aa ben gayet yemek yapabiliyormuşum aslında. Yani buna zaman ve emek ayırırsan, enerjini harcarsan aslında her şeyi yapabiliyorsun. Onu görmüş olduk.
Çocuklar için de çok doğru olduğunu düşünüyorum. Yani evde yemek pişmesi ve onun nasıl pişmesi.
Kesinlikle.
Nelerin neyle birleştirilmesi falan. Aslında hem
belki katılmaları, belki işte o sürece katılmaları, aynen. Onların da mutfakta anne baba gözetiminde hep birlikte bir şeyler hazırlanması, keyifle yenmesi. Evet çok güzel bir şey. Yani aile olarak geçirilen zamanı arttıran kaliteli bir şey. Hani yemek hazırlama, yemek pişirme bununla ilgili bu işler çok zor. Bu zaten yapılamaz bir şey gibi görmemesini sağlıyor. Aslında bu da iyi. Yetişkinlikte genelde birçok insan mesela üşenir yemek yapmaya. Halbuki yemek yapmak aslında o kadar zor bir şey değildir. Ben şeyi öneriyorum. Mesela dedin ya çok yoğun çalışanlara ne önerirsin? Böyle meal prep videoları var mesela. Bununla ilgili hazırlıklar var. Yani hafta içi çok yoğunsan, buna çok zaman ayıramıyorsan en azından hafta sonu buna uygun bir alışveriş listesi hazırlayıp belki haftanın ilk 2-3 gününü kurtaracak çeşitlilikte yemek yapmak, bunları kombinlemek ve hatta dolaba bile o şekilde, o düzende koymak. Böylece hafta içi bununla ilgili mental herhangi bir yorgunluk duymadan dolabı açıp sadece ısıtma kısmı kalıyor. Ama bunun planlamasını, işte belki hazırlığını veya pişirmesini hafta sonu 2 saatinizi ayırarak yapabilirsiniz aslında.
Çok da güzel söylüyorsun. Bir de şunu sormak istiyorum. Bu konu sanıyorum büyük bir bilgi kirliliği mi diyeyim ya da çeşitli görüşler mi diyeyim? Yani diyelim ki sağlıklı beslenmek istiyoruz, kilo vermek ya da sağlıklı kalmak istiyoruz. Aha. Beslenme çeşitleri, belki doğru terminolojiyle söylemiyorum, ne olur düzelt beni, çok konuşuluyor. Aralıklı oruç, ketojenik evet. beslenme. Aha. Peki biz kendimize uygunu nasıl seçeceğiz, nasıl karar vereceğiz?
Yani tabii aslında orada eğer herhangi bir sağlık sorunu varsa bir profesyonelden mutlaka fikir almakta yarar var. Yani bu gittiğiniz hekim olabilir veya işte diyetisyeniniz olabilir. Yani mesela insülin direnci olan birinin ne tür bir beslenme yapması lazım? Mesela aralıklı oruç insülin direncine çok iyi gelen bir oruç sistemi. Ama hipoglisemisi varsa bir kişinin aralıklı oruç yapmaması lazım. Veya diyabeti varsa veya işte gastriti varsa. Yani uzun süreli açlıkların yol açtığı komplikasyonlar mesela var burada. Hani düşük kan şekerin varsa veya gastritin, reflün varsa veya diyabetsen. Ama hiçbir sağlık sorunun yok ve insülin direncin var. Mesela sana en iyi gelecek sistem aslında fasting, yani aralıklı oruç sistemi. Bununla ilgili fikir almakta yarar var. Ama ben genel olarak şöyle bir şey söyleyebilirim. Herhangi bir kan şekeri, metabolizma hastalığınız yoksa, yani işte hipogliseminiz yoksa, diyabetiniz yoksa, sindirim sistemleriyle ilgili gastrit, reflü gibi şikayetleriniz yoksa, tansiyon hastası değilseniz, işte hamile değilseniz, emzirmiyorsanız vesaire, yaşınız 18'in altında değilse, aralıklı oruç herkes için sağlıklı. Sadece kadınlara 18-16 saat açlık önermiyorum. Kadınlara 14 saat açlık öneriyorum. Metabolizmamız bizim erkeklerden daha yavaş çalıştığı için, daha kolay kilo aldığımız için o kadar uzun süreli açlığa metabolizmaya alıştırmak bazen kötü yansıyor sonrasında. Yani bıraktım aralıklı orucu, normal beslenmeye geçtim. Kadın erkeğe göre çok daha hızlı kilo alıyor. O yüzden 16 saat açlığa bedeni alıştırmamak lazım. Kadınlarda 14 saat, erkeklerde 16 saat açlık. Pankreası ne kadar az uyarırsan, vücuda ne kadar az yiyecek girerse insülin salınımı o kadar azalıyor. O da sürekli bir şey yeme isteğini azaltıyor. Sürekli tatlı yeme isteğini azaltıyor. Atıştırma isteğini azaltıyor. Gereksiz yeme isteğini azaltıyor. Daha az acıkıyorsun, yediklerine doyuyorsun. Dolayısıyla kan şekeri daha düzenli hale geliyor. Vücut daha hızlı yağ yakıyor. Daha az yağ depoluyor. Yani aralıklı oruç tam 16-14 saat yapamasanız bile akşamdan sabaha en az 12 saat açlığı herkese öneriyorum.
Peki, güzel. Buradan bu mesajı vermiş olalım o zaman. Sağlık aynen. sorunu olmayan herkes için diye. Peki aynen. tam akşam dedin ya, o benim yaram. Belki başkalarının da öyledir. Çünkü yine sosyal medya gösteriyor ki özellikle Covid sonrasında yine Grup M'in, bugün çok andık ekibimizi, sevgili Simge ve ekibine de buradan teşekkür ediyorum. Yine gösteriyor ki gece yeme ve gece yemek hakkında konuşmalar. Yani evet. işte makarnalardan tut kuru yemişlere kadar falan. Şimdi bu benim de çok yaram. Bir taraftan uzun saatler çalışıyoruz. Gece genelde bilgisayar ekran devam ediyor. Ya da tam rahatladığımız serbest saatler o zaman oluyor. Aynen. Ya da Covid döneminde herkes evlerde, yatma saati, kalkma saati hepsi değişti. Yani biz gece yiyemez miyiz? Sağlıklı da olsa yiyemez miyiz?
İşte biraz önce bahsettiğim bu fasting'in, aralıklı orucun yararlarını yok ediyorsun gece sürekli bir şeyler yediğin zaman. Yani ne yapıyorsun? Aslında vücudun fizyolojik olarak aç değil. Akşam yemeğini yedin. Normalde en az 4 saat aç kalarak uykuya gitmen gerekirken sen bedenine sürekli yiyecek pompalıyorsun. Sürekli pankreasını uyarıyorsun. Pankreasını uyarıldıkça insülin salınımı artıyor. Bu da neyi getiriyor beraberinde? Doyurulamayan bir açlık getiriyor. Yani toksun ama yemek istiyorsun. İşte aslında bunu biz tetikliyoruz yiyerek. Biraz ilk başlarda belki zorlanabiliriz ama bir hafta 10 gün dayanabilirse kişi, gerçekten o akşam yemeğinden sonraki atıştırma, yeme isteği zaten kayboluyor. Ha, zararı ne? Bir kere kuru yemiş gece kesinlikle önermiyorum. Çünkü yağlı tohum, yağ yiyorsun, yağ yiyorsun. Birkaç saat üzerine uyuyorsun. Vücudun onu yakması için hiç zaman tanımamış oluyor. En sağlıklı gece yenilebilecek şeyler belki bir bardak süt, yoğurt, ayran, kefir veya bir küçük porsiyon meyve veya işte biraz yoğurt, biraz meyve falan gibi bir şey olabilir. Ama ben gece grisini, galeta, kraker veya yağlı tohumlar, fındık, badem, ceviz gibi şeyleri de önermiyorum. Zaten uyumadan en az 4 saat önce ana yemek yemeyi bırakmak gerekiyor. Uyumadan en az 2-2,5 saat önce de atıştırmayı, ara öğün yapmayı bırakmak gerekiyor. Zaten çok bir şeyler yiyip yatağa gittiğinizde bunu hissedeceksiniz. Uyuyamayacaksınız. Yani yatakta döneceksiniz, rahatsız olacaksınız. Sabah tok kalkacaksınız. Yani sabah normalde aç kalkıyor olmak lazım. Ama siz sabah tok kalkacaksınız. Çünkü gece çok fazla gereksiz işte kalori kaynağı yedik. Ha hiç mi yemeyeceğiz? Bazen evet canımız istiyorsa yiyebiliriz ama bunu gerçekten adetle sayarak yemek lazım. Yani bunu kase kase veya avuç avuç yememek lazım.
Bir de yine bizim grup Emin sosyal medya verilerinden gördüğümüz kolajen konusu var. Çok konuşuluyor kolajen. Biliyorum sadece yenen bir şeyden bahsetmiyorum ama özellikle işte 40 yaş üstü kadınlar gündeminde çok konuşulan konulardan biri. Hı-hı. İtiraf ediyorum biraz kervanına da girdim. Sence cildimiz, eklemlerimiz falan daha mı iyi olacak? Bu konuda ne düşünüyorsun, ne öneriyorsun?
Yani evet, çok farklı markaların çok farklı kolajenleri var. Kimileri gerçekten sağlık sorunu olan, eklem rahatsızlıkları olanlar için öneriliyor. Kimisi bizim gibi anti-aging için cildim, saçım, tırnağım güzel olsun diyenler için öneriliyor. Evet yani şöyle, aslında sağlıklı beslenen, iyi miktarda su içen kişilerin çok fazla kolajen takviyesine ihtiyacı olmayabilir. Veya çok hızlı kilo verme gibi işte şeyler mesela yaşamadıysanız, bir anda böyle kas kaybetmediyseniz, böyle bir çökme vesaire gibi bir şey yaşamadıysanız aslında yine çok ihtiyaç olmayabilir. Ama özellikle 35 yaş sonrası, hele hele 40 yaş sonrası kolajen alımı hani gerçekten siz eğer yeterli beslendiğinizi düşünmüyorsanız, dengeli beslendiğinizi düşünmüyorsanız çok işe yarıyor. Yani zaten anlayacaksın sen de bir süre sonra kullandıktan sonra saçların, cildin, tırnaklarında hani o parlaklığı, o sağlıklı hali göreceksin. Düzenli kullanımın hiçbir sakıncası da yok. Dolayısıyla ben ama hani 365 gün kullanalım demiyorum. Ara ara yani böyle 2-3 ay kullanıp 2 ay ara vermek, 2-3 ay kullanıp 2-3 ay ara vermek şeklinde yapılabilir. Ben de kullanıyorum ve kullandığım zaman da hakikaten saçımda, cildimde o farklılığı hissediyorum, görüyorum. Ama şart mı? Hiç şart değil. Yani doğru beslenen, yeterli su içen, işte vücudunu çok hırpalamayan, çok fazla kilo alıp vermeyen kişilerde çok fazla böyle hani kolajenle ilgili sıkıntı çıkmıyor. Tabii ki yaşla birlikte kolajenimiz azalıyor ama yani dışarıdan aldığınız kolajenin de bir miktar destekleyici etkisi var.
Süper. Çay kahve sormak istiyorum. Aslında bir taraftan toparlamak da istiyorum ama bunu da soracağım. Çünkü biz iletişimcilerin böyle yani yanında bir nevi arkadaşı gibi. Orada da bir sınır var mı? Dediğin akşam saatleri uyku kaçırmak falan dışında söylüyorum. Hani onu kişiden bilir herhalde.
Aynen şöyle, çaydaki teyin, kahvedeki kafein, bir de yeşil çaydaki kafein. Mesela yeşil çayın da kafeini çok yüksektir. Birçok kişi bunu bilmediği için. Akşam rahatlatsın diye yeşil çay içer, sonra uyku problemi çeker. Hani kafein normalde uykusunu kaçırıyordur. Kahve içmez ama yeşil çay içer. Aslında yeşil çayın etkisi de kahveyle aynı. Uykunuzu kaçırabilir. Bu kadar fazla uyarıcı almanın dışında, yani bedene bu kadar uyarıcı almak kalp damar sağlığı açısından doğru değil tabii ki. Bunların tabii ki sınırları olmalı. Günde 4-5 bardak açık çay, 2-3 fincanı aşmadan kahve içilebilir. Ama günde 10 bardak kahve içiyorum, 20 bardak çay içiyorum dediğiniz zaman o tabii ki sağlıklı değil. Fakat kahveyle ilgili farklı görüşler var. Yani kimisi günde işte 250-300 mg kafein almak gerekir derken, kimisi de diyor ki bu kişinin tamamen tolerasyonuyla ilgili. Yani bazı insanların kafein tolerasyonu yüksektir. Yani standart bir bireyin 2-3 fincan kahveyle kendini ayık ve konsantre hissetmesiyle kafein tolerasyonu yüksek bir insanın belki 5 bardak içmesi gerekir diye bir görüş de var. Yani onu aslında siz kendi bedeninize göre ayarlamalısınız. Yalnız kafeinin fiziksel etkileri 15 gün içine geçiyor. Yani çok kafein aldığınızı düşünüyorsanız, eğer 15 gün dişinizi sıkarsanız, yani sıfır kafein 15 gün hiç almazsanız, 16. günde tekrar kafein aldığınızda 1 bardak, 2 bardak, eskiden 5 bardakla aldığınız konsantrasyon, işte zincirlik kesini tekrar yakalamanız mümkün.
Ben kendi adıma bilmiyordum en azından. Katıldığın ve bu değerli bilgiler için. Ben Instagram'dan takip ediyorum. Eminim biz dinleyen birçok insan da seni takip ediyor ama böyle son olarak kapatmadan önce söylemek isteyeceğim bir şey var mı?
Ben de şeyi düşünüyorum, yani bu her ne kadar benim işim de olsa ben bu sektörün biraz fazlaca abartıldığını düşünüyorum. Genel olarak zayıflama ve estetik sektörünün. İnsanın kendi ruhuna çok eziyet etmeden sağlık için, kendini iyi hissetmek için bir şeyler yapması lazım. Yani sadece dayatılan normlara uymak için kendini hiç olmayacağın kalıplara sokmaya çalışmak bence insanın ruhuna da kötü geliyor, bedenine de kötü geliyor. Yani uçlarda gezinmeden ortalarda bir denge bulmayı öneriyorum herkese. Teşekkür çok ediyorum. Çok mersi.
Ben teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere.
Görüşürüz. Hoşçakalın.
Podcast dinle.